Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma gününde kar yağışı altında teknoloji oyun haberlerini sunmak üzere bir araya geldik.
Hava da bayağı soğuk.
Soğuk ve aslında tam da Şubat tatili başladı ya, kar yağışının minik arkadaşlarımız için bir anlamı kalmadı herhalde. Bunun yani, öncesinde yağsaydı bol bol.
Öncesinde olsaydı. Valiliğin emriyle evet. Hemen böyle bir okulların tatil olması.
Bu tatil konusu o kadar popüler ki forumlarımıza son bir aydır en popüler konulardan bir tanesi kar yağışına haber veren bir genç arkadaşımızın açtığı konu. Orada meteoroloji hakkında sürekli olarak haber veriyor. Ve tatili bekleyen arkadaşlar da sürekli orada işte inşallah yağar. Allah'ım yansın,
bu şey yapmak
bugün yansın.
Lazım. Maaşlar yattı mı gibi, okullar tatil
evet,
diye
aynen.
Bir site alıp aslında onun üzerinden yürümek lazım diye düşünüyorum.
Bayağıdır bir popüler, yine popüler konular arasında yer alıyordu. Oradaki arkadaşın iddiası bu sefer gelecek, kamp kuracak, bavulları hazırlayın, erzağınızı yapın tarzında böyle güzel şeyler de yazıyor.
Bir İnsanları teşvik eden.
Evet. 2015 yılında en çok kullanılan şifreler listelendi arkadaşlar. En zayıf halkayı yine birinci sırayı hiçbir zaman kaptırmayan 2014 yılından beri yerini koruyan 1, 2, 3, 4, 5, 6 koruyor. Ve kullanıcıların çoğunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı normal özel yani eşyalarını diyeceğim ama bilgilerini sakladıkları hesaplarında kullanmaya devam ediyormuş. Hemen altında ikinci sırada da yine değişmeyen bir şifre var. Password kısmına password yazıp
Şifre gibi.
Evet. Hiç tahmin edilmeyeceğini düşünen bir kitle de varmış. Üçüncü sıraya bir numara yükselişle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerleşmiş. 7
ile 8'i ekleyip biraz daha parolayı karmaşık hale getiriyorlar.
Dördüncü sırada QWERTY var.
Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın farklı versiyonu.
1, 2, 3, 4, 5, 2 sıra aşağı düşmüş. Eskiden üçüncü sıradaymış. Altıncı sırada çok zor bir şifre var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9.
Yani 9'a kadar denemem. Bir 9 haneli bir şifre ya. Çok uzun gerçekten.
Zorlayıcı olabilir.
Yedinci sırada 3 hane yükselerek futbol yerleşmiş.
Erkeklere özgü bir şifre olduğunu düşünüyorum.
Sekizinci sırada 1-2-3-4 var. Zaten artık 1-2-3-4'ü birçok platform kabul etmiyor. Giremiyorsun. Bu 1-2-3-4 büyük ihtimalle telefonlarda kullanılan bir şifre olsa gerek. Değil mi?
Kesinlikle.
4000 haneli. Ki onlar da artık 6 haneye geçmeye başladılar. Biliyorsun yavaş yavaş.
Evet.
2 sıra yükselişte 1-2-3-4-5-6-7 9. sırayı almış. 10. sıraya beyzbol yükselmiş arkadaşlar. 25. sıradan enteresan bir giriş yapan şifre var. Tahmin edebiliyor musun nedir?
Gördüğüm için şimdi.
Tahmin edemiyorum.
Kopya çekmiş gibi oldu.
Evet, 25. sıradan da Star Wars listeye yeni eklenen bir şifre olmuş.
Bayağı
Solo da
şey.
Yine yeni eklenenlerden bir tanesiymiş. Bu da reklamların şifre alışkanlıklarımızı nasıl etkilediğinin bir göstergesi. Siz hangi şifreyi kullanıyorsunuz diye sormak istiyorum.
Ama
yorumlar kısmına
mesela
yazın.
Şey sorabiliriz. Çok önemsemediğiniz, akılda kalıcı olmasını düşündüğünüz bir hesabınız varsa böyle ara sıra girdiğiniz, çok da önemli bilgileri saklamadığınız, orada kullandığınız şifreler buradaki şifrelere denk mi? Ben onu merak ediyorum.
Yani
çok çok özel bir şeyler saklamıyorsunuz.
Ben de özel şifrenizi merak ediyorum. Ben de PM'de paylaşayım. Drone kombinasyonuyla arkadaşlar ağırlık kaldırma rekoru kırılmış. Diyeceksiniz ki ya drone'dan ağırlık kaldırılsa ne olur ne biter ama bu gelecekte drone'ların birleşerek kaldırabilecekleri yük hakkında da bize az çok bir bilgi veriyor. Çünkü 5 parvaneli 8 adet drone bir araya getirilerek 61 kilo yük 37 saniye boyunca havada tutulabilmiş.
Evet.
Yani bu ne demek biliyor musun? Bir gün yolda yürüyorsun. Drone'lar alıp seni böyle götürebilecek. Ama seni yani hep senin üstüne gittiğin için.
Konteynerları düşünüyordum ben de. Haydarpaşa Limanı'ndaki onlar için iyi olur falan.
Adam kaçırma artık o hale girecek. Ya da kız kaçırma diyorlardı ya eskiden. Hani adam evlenmek istiyor.
Bohçan hazırla.
Ailesi vermiyor. Bohçan hazırla dronlarla. Diye böyle arabayla gidip gelmek falan filan yok artık. Bu şekilde dönebilecek arkadaşlar. Gerçekten enteresan bir olay olmuş. Tamam daha öncesinde drone taksi gördük insan kaldırabilen falan ama orada sonuçta dev pervanelere sahip bir alet vardı. Burada bildiğimiz 5 pervaneli 8 adet drone bir alüminyum çerçeve üstüne bir araya getirilmiş ve ağırlık kaldırabilecek hale gelmişler küçük pervanelerine rağmen. 48 adet pervane elde edilmiş tabii ki. İlerisi için dronlarla yapılabilecekler konusunda bize bir fikir veriyor. Son bir haberim de bu kısa bir haber. Yine dronlarla ilgili atalım ki hani aradan çıksın
tekrar
bu da.
Tekrar bir dronla başlamayalım
evet.
Bir sonraki haberimizde.
MIT'de dronlar için yeni bir algoritma geliştirmiş. Bu arkadaşlar biliyorsunuz tamam önlerinde bir şey yokken hızlıca uçuyorlar. Bazen sert maneviler yapıyorlar ama bir ormanlık alanda uçmasını istediğin zaman zor bir durum var. MIT'nin geliştirdiği algoritma sayesinde çok hızlı bir şekilde dronlar artık bulundukları çevreyi analiz edebiliyorlar. Ve ormanda engellerin arasından dalları hesaplayarak geçebilecek mi geçemeyecek mi görerek hızlıca hareket edebiliyor.
Hesap mı yapıyor yoksa hesaplanmış bir yolda kendini çizilen istikamette mi gidiyor?
Sensörleri ve tarayıcıları, algılayıcıları sayesinde ortamın haritasını çıkartıyor. O haritanın içinde hesabı kendini yapıp gidiyor.
Çünkü çok hareketleri var. Asortik hareketleri var. Çok güzel hareketleri var.
Kendileri ormanı simüle edecek bir yer oluşturmuşlar kapalı ortamda. Onun arasında o iplerin arasında bile çatır çutur gidiyor alet.
Ya şey geldi aklıma Discovery Channel'da vardı. Baykuş karanlıkta nasıl hareket ediyor diye böyle bir ipler geçirmişler. Orada böyle baykuş karanlıkta gidiyor. O geldi aklıma neyse. Drone gerçekten çok estetik hareketler yaparak hiçbir şekilde takılmadan, hiçbir problem yaşamadan çok dar alanlardan da geçebiliyor.
Sürekli MIT'yi böyle duyuyoruz, görebiliyor musun?
Evet. Acaba şey geliyor, ilerleyen dönemlerde hareketli engeller karşısında da yine bu algoritmayı yürüterek
daha mutlaka geliştireceklerdir. Onu belki sana bana göstermezler. Savaş alanında onu görürsün bir gün.
Al böyle
aynen o böyle.
Son sürümünü canlı olarak.
Aralarda uça taraya Allah korusun giden bir tane drone görebilirsin.
Evet, oyun dünyasından haberlere geçelim arkadaşlar. Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Valiliği 12 oyunu 18 yaş altından küçüklere ve internet kafede oynatılmasına yasak getirmiş. Bu oyunlar arasında Blood Rain, Blood Rain 2, Grand Theft Auto, Episodes from Liberty City ki bunlar da GTA'nın diğer oyunları zaten. San Andreas, GTA 3, 2, Grand Elite Auto diye bir oyun var. Soru işareti bırakmışlar. Acaba oradaki memur yanlış mı yazmış şey yazarken diye düşünüyorum. Evet. Hitman Global Operations, Sniper Elite. Sniper Elite de biliyorsun mermi gidiyor. Adamın beynini falan patlatıyor gibi etrafa. Çeşitli partiküller, vücut parçaları dağılıyor. Battlefield Vietnam, Wolfenstein, The Godfather, Godfather 2, Metin 2. Bu çok
niye
önemli.
Niye sadece Vietnam?
Bilmiyorum. Şeyi görmemişlerdi.
Belki
Vietnam'da daha mı? Ben hatırlamıyorum. Şiddet var mıydı? Daha hani parçalanmanın olduğu bir oyun değil aslında Battlefield.
Şimdi Vietnam'da Amerika yenildiği için mi acaba?
Şey, olabilir. Ona bir şey olarak, gönderme olarak olabilir diye düşünüyorum. Night Online var arkadaşlar. Bu çok önemli. Call of Duty ve Half-Life. Yani Half-Life... Gerçi Half-Life'a da bayağı
sanırım. Bildiğiniz şiddetin önde gidelim.
Yani fizik hareketliliği bulmacaların da bolca bulunduğu bir shooter oyunu olduğu için.
Ya ben ilk defa Half-Life'da görmüştüm. Hani duvarın dibindeyken makine tüfekle ateş ettiğimiz adamın kanının duvarda kalması. Yani bak anlatınca nasıl şiddetli oluyor
değil mi? Tabii şiddet unsuru var muhakkak. Çocukların psikolojik ve fizyolojik gelişimini engellediği için bu oyunlar yasaklanmış arkadaşlar.
Aslında şu ana kadar engellendi o zaman.
Yasaklanma da değil de olması gereken şey olmuş. 18 yaşından küçüklerin oynayamayacağı oyunlar hakikaten de bu saydığımız oyunlar. Belki hani burada dediğim gibi
zaten
Battlefield Vietnam belki tam 18 değil de 15. Değil çünkü mi? Biliyorsun burada 12, 15, 18, 17 bile olabiliyor. Değişiyor tamamen. Yurt dışında bu tarzda PEGI var bildiğim kadarıyla. Bu Amerika'dakini hatırlamıyorum da PEGI 16 falan diye böyle oyunlar
şimdi
şey,
zaten
trailerlar açılıyor ya.
Yeni bir şekilde Türkiye'de de bu yaş sınırlamasının daha aktif kullanılması ile ilgili bir gelişmeler vardı. Bir kurul murul dernek mernek bir şey kurulmuştu hatırlıyorsan. Açıklama vardı.
Yani şu anda tam olarak aklıma gelmedi ama
hani oyun fiyatları ucuzlayacak diye de haberler yapmıştı.
Yani bilemiyorum yani. Zaten genellikle bizim aldığımız haberler yasaklama haberleri yüzünden olduğu için
evet,
şey olmuyor.
Dediğin gibi.
Ne bileyim bir indirim, bir ucuzlama geliyor. Fiyatlarda bir değişikliğe gidiyoruz değil de genellikle şunu yasakladık, bunu yasakladık ki tabii bu yasaklama da ben hani açıkçası karşı çıktığım bir şey değil. Olması gereken
olması
şey.
Gereken,
bunun
evet.
Yanı sıra internet kafelerde de arkadaşlar belli yaş sınırında olan arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz ebeveynleriyle gitmek zorunda kalacaklar.
Çok iyi
ki
olmuş.
Bu yaş sınırı 13 olarak belirlenmiş. 13 yaşın altındaki kardeşlerimiz ebeveynleriyle birlikte internet kafeye gidebilecekler. Ki zaten çoğu şeyde evde artık internet var.
Var.
Olmasa bile gidecekseler de aileleriyle birlikte gidecekler. Bence çok çok önemli kararlar alınmış diye düşünüyorum. Sadece Antalya Valiliği değil, umarız Türkiye genelinde daha bilinçli oyun kültürünün gelişmesi açısından ve genç kardeşlerimize zarar gelmemesi açısından böyle bir hareketliliğin gerçekleşmesi lazım. Bir diğer haberim yine Türkiye'den. Bu da güzel bir haber arkadaşlar. Crytek işbirlikleriyle Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik laboratuvarını açtı. Sanal gerçeklik laboratuvarında gelecek dönemde fazlasıyla teknoloji ve oyun gündemini hatta insanların günlük hayatını etkileyeceğini düşündüğümüz sanal gerçeklik cihazlarına özgü yazılımlar gerçekleştirecek. Sadece oyun bazında düşünmemek lazım. Son 10 yıla ya daha doğrusu önümüzdeki 10 yıla damga vuracağı düşünülüyor bu teknolojinin ki ben de o konuda hemfikirim.
Yani bunun hakkında eğitim verilecek olması çok güzel bir
çok,
şey.
Çok çok önemli.
Ama hani laboratuvar açıldı falan deyince sanal gerçeklik kaskı geliştirilecek falan diye düşünüyorsun. Adamın evinde yaptığı şeyi diyor ki yazılım geliştireceğiz. Keşke şey de deselerdi. İşte sanal gerçeklik teknolojileri konusunda çalışmalar yapacağız. Sadece
sanal
yazılım
gerçeklik
değil de.
Kaskı mı?
Evet.
Ama işte daha önce de konuştuk mesela. Araba yapmak değil de arabanın içindeki yazılım geliştirmek daha önemli oldu.
Tamam,
yazılım
o
da
çok
önemli.
Yani kask da çok zor bir şey değil. Hani bari laboratuvar açmışsın o şeyde de çalıştın.
Belki de onun üzerine de bir şeyler çalışabilirler. Ama şey benim hoşuma gitti açıkçası. Sanal gerçeklik kasklarına özgü yazılımların geliştirmesi ki baktığımız zaman Crytek artık hani büyük bütçeli yapımlardan ziyade evet, evet. Free to play, mobil platform ve sanal gerçeklik kaskına uygun oyunlar yapıyor.
Katkısı çok büyük ama Crytek şu anda popüler ne varsa orada ismini duyuran bir firma haline geldi. Başka yani, ben bir şey görmüyorum şu anda. Yani sanal gerçeklik kaskı dedik. Sanal gerçeklik kaskında ele tutulur. Şu anda çıkacak bütün yapımlarda farklı firmaların isimleri var. Yani ben işte Crytek'ten bir şey görmedim. Bir dinozorlu demoları var. O demoya geleseye kadar da 50 tane işte, demo var işte.
Tırmanıcının bir hikayesini anlatan bir oyunumuz vardı. O da uyurulmuştu. Crytek birazcık işte yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı belki de ne popüler olsa birazcık ona doğru yanaşalım kadında ilerliyor. Evet. Ama ben açıkçası Türkiye'ye katkılarından dolayı da teşekkür etmek
katkıları
istiyorum.
Katkıları zaten yansıtamaz. Gerçekten çok önemli. Gerçekten
ya şimdi
çok önemli.
Bazı arkadaşlar da şey demiş. Büyük bütçeli oyun yokken böyle bir şey yapmaya gerek var mı? Şimdi büyük bütçeli oyunu yapan kaç tane firma kaldı? Yapanlar da multiplayer tabanlı oyunlar yapıyorlar. Mobil platform, free to play oyunlar ve sanal gerçeklik oyunları çok tahtalar yavaşta olacak.
Şöyle bir şey söyleyeyim Tahla. Ben yapılan şeyi kesinlikle küçümsemiyorum ve gereksiz olduğunu düşünmüyorum ama arkadaşlar bana biraz popülist bir yaklaşım geldi. Bu birazcık hani firmaların ittirmesiyle olan bir şey. Neden derseniz eğer ya sanal gerçeklik kaskı laboratuvarı diye bir şey kurmana gerek yok Tahla. Sen oyun geliştirme laboratuvarı kur. Her türlü oyunu geliştir. Sanal gerçeklik de onun bir parçası olsun. Yani sanal gerçeklik laboratuvar nedir abi?
İşte sadece sanal gerçeklik.
NASA'ya adam mı geliştiriyorsun? Yani sanki sanal gerçeklik için teknoloji geliştiriyor. Yazılım geliştireceksin. Türkiye'de 1 milyon tane firma var biliyor musun? Sanal gerçeklik için oyun geliştirmiş, proje geliştirmiş. Şeyde alışveriş marketlerine denemene izin veren bilmem ne yapan. Yani onlar laboratuvarda mı geliştirmişler? Sanki
belki
uzayda deney yapıyorsun ya.
Belki onlara bir çalışma olamaz mı bu?
Zaten herhangi bir yerde yaparsın. Oyun geliştirmek için hani bir şey laboratuvarda yani laboratuvar dediğime sen bakma ya oyun geliştirmek
yani
için açtığın bir sınıfta da yaparsın sınıfta. Bunu yani.
Tabii tabii ismi laboratuvar olarak geçiyor ama.
Yani laboratuvar deyince sanki biraz şey algılanmıyor mu? Hani kasları takmış adamlar.
Ben de şeyden
işte,
yana değilim açıkçası
bilim adamları
ya.
Bilmem
yok,
neler.
Yok tabii laboratuvar biraz daha farklı
değil bir yani?
Şey var ama ben şeyden yana değilim ya. Büyük bütçeli yapımlarda çok çok iyi iş çıkarmadığım müddetçe kolay kolay para getiren yapımlar değil artık.
Evet.
Mesela Ubisoft'un her sene Assassin's Creed çıkartmasının sebebi yeni bir IP'nin kolay kolay tutunup tutunamayacağını onlar da kestirememesi. Bu saatten sonra gerçekten de Türkiye'deki oyun endüstrisinden bir şey çıkacaksa büyük bütçeli bir yapım olmasına gerek yok. Hani dediğimiz 60 dolara satılacak bir yapım olmasına gerek yok bunun. Ya, mobil platformda da çok başarılı işler yapılabilir. Free to play cephesinde de çok başarılı işler yapılabilir diye düşünüyorum. Sanal gerçeklik de birazcık şey kumar gibi diyelim. Çünkü tamam heyecan verici ve önümüzdeki 10 yıla damga vuracağı düşünülüyor ama ne cephede vuracak? Hani oyunlar cephesinde mi, sinema cephesinde? Yani, hani bir oturmamış bir teknoloji üzerine bir şeyler üretmeye
aslında
başlamak.
Aslında oturmamış bir teknoloji değil Betala. Şöyle bir durum var. Hani
son
bu konuyu
kullanıcıyla
çok uzatıp,
tam olarak buluşmamış diyelim.
Ya öyle ama şu konudan çok uzatıp böyle hani sıkmayalım insanları. Şunu söylemek istiyorum sadece. Bakın arkadaşlar sanal gerçekliğin şu anda kullanıldığı oyunların hepsine bakın. Zaten çok baba oyunlar. Project Cars sanal gerçeklik kullanacak. Ne diyoruz? Araba yarışlarında bu sanal gerçeklik kaskı çok iyi olacak diyoruz. War Thunder. Uçakların içinde şu anda sanal gerçeklik kaskı DK2'yi kullanabiliyorsun zaten. Herhangi
tabii,
bir sıkıntısı yok. Zaten olan bir oyun. Yani sen ilk önce oyun yazabilmelisin ki sonra adam kaskı taksın da oyunun içine girsin. Kask zaten 3 boyutlu herhangi bir oyunda çalışıyor. Bunun için bir laboratuvar ortamı kurmana gerek yok. Yani ilk önce bir oyunlarımız olsaydı keşke bu üniversitenin yaptığı. Sonra da sanal gerçeklik laboratuvarını kursaydık. Bizimkiler birazcık tepeden iniyorlar. Yani roketin yok. Şey laboratuvarı kuruyorsun. Uzay istasyonu laboratuvarı kurmak gibi bir şey anlatabiliyor muyum?
Bakalım ilerleyen dönemlerde ne gibi şeylerle karşımıza çıkacaklar. Uygulamalar, yazılım belki de oyun da değil. Tamamen eğlence odaklı yazılımlarla çıkacaklar karşımıza.
Şeyde yine 5 lira ver sana dağda gezinme şeyi yaşatacaksın.
Ya inşallah öyle bir şey olmaz yani.
Evet. Apple'ın kendi ülkesinde satış yasağı olabilir mi olmaz mı tartışmaları alevlendi. Neden derseniz eğer. Daha öncesinde New York Eyalet Yönetimi'nin yasa tasarısı şimdi tekrar gündeme geldi. Diyorlar ki onlar şifreler zayıflatılmalı. Bu cep telefonlarında kullanılan ya da diğer bilgisayar teknolojilerinde kullanılan her türlü şifreye bizim çok kolay erişilebiliyor.
Fransa'nın daha önce dile getirdiği bir şey.
Erişebiliyor olmamız lazım. Apple'ın mesela bu parmak izi okuması şu anda bizim güvenlik güçlerimizi zorluyor. Onun için biz bütün bu anahtarları istiyoruz. İstediğimiz anda istediğimiz cihazın şifresizmiş gibi kullanabilmeliyiz. Ve şu anda çok ciddi bir şekilde gündemdeymiş. Yasanın her an yürürlüğe girebileceği konuşuluyormuş. Bu durumda ise eğer firmalar izin vermezlerse bu tip bir şeye o eyalette satışı yasaklanacakmış ürünlerin.
Hani şeyde yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal. Bir tarafta bireysel hak ve özgürlükler var ama diğer tarafta tabii devletine milletine devletine güveniyorsan hükümetine güveniyorsan senin güvenliğini sağlamak için böyle bir şey yaptığını düşünebilirsin.
Ne garip bir şey oldu
yani,
değil mi?
İki türlü de yorulabilir. Bir tarafta devletin senin o hak ve özgürlüklerini gasp ederek bir şeylere erişmeye çalıştığını düşünüyorsun.
Ama insanoğlunun şu hani yönetim ve yönetilen ve yönetenlere baktığın zaman her zaman şimdi Türkiye için ele al 80 milyon nüfus var. 500 bilemedin hadi her memurundan şey işçisine kadar say 500 bin kişinin yaptığı şeyin 80 milyon hani kişi tarafından kabul edilmesi, onların bilgilerinin orada tutulması, onlara güveniyor musun, güvenmiyor musun? Sen seçtiğin halde güveniyor musun, güvenmiyor musun? Sürekli olarak saçma sapan soruyoruz. Tüm dünyada bu şekilde. Aynen. Gerçekten insanoğlu doğduğundan büyüdüğüne kadar hep bir lider var. Ve o liderin verdiği kararlar acaba bizim kişilik haklarımızı sorguluyor mu, sorgulamıyor mu?
Ben zaten açıkçası aynı şey için söylemiyorum.
Toplum ve düzen şekli olarak gerçekten çok garip.
Ben Avrupa, Amerika açısından konuşuyorum. Hani bireysel hak ve özgürlük.
Tabii orada da aynı şey yani yine.
Yurt dışında daha gelişmiş olarak
çok ufacık bir kitlenin verdiği karar herkes korkuyor. Benim bilgilerimi ne yapacaklar bunlar filan diye.
Ya işte bu klasik şeye döndü. Kinect'te işte herkesin sesi dinlenecek. E Obama ne dinlesin? Tavla aynacının evini bilmem.
Öyle yani. Diyorsun sonra yarın öbür gün.
Ama işte bu bilgileri mesela dinlenilen bilgiler ne işe yarar? Ne şeyle kullanabilirler? Herkes için geçerli midir bu?
Ya bilmiyorsun ki Tala. Yarın öbür gün hiç kendini bulunmaman gereken bir soruşturma içinde bulup orada saçma sapan söylediğin şeyler kesilip biçilerek.
Şeyde Counter Strike'da bomba atıyorum lafını alıp bambaşka bir yerde kullanabiliyorlar.
Çok garip çünkü. Sana öyle sorular sorarlar ki ters köşe kalırsın. Böyle bir şey dedim mi? Demedim diyemezsin yani.
Dedim ama.
Ha, dedim ama yani o alakası yok diye. Tamam. Ben sana dedim mi diye sordum. Nerede dediğini sormadım diye.
Detayları istemiyorum.
Allah korusun. New York sokaklarında bir başka gelişme var. Telefon kulübelerini kaldırdılar. Yerlerine 300 megabit per second download, 300 megabit per second upload sunabilen Wi-Fi kuleleri yerleştirdiler.
Sokakta canlı yayın yapıyor işte.
New York'ta halkın %27'sinde geniş bant internet yokmuş. Bu kuleler sayesinde gidiyorsun cep telefonunla ya da bilgisayarınla. Oradan hemen internet bağlantını hallediyorsun. İşin varsa işini görüyorsun. Süper bir özellik olmuş. Şu anda Temmuz ayına kadar 500 tane bu tip yer kurulması hedefleniyormuş. 2020 yılı sonunda da 4450 tane kulübede yüksek hızda Wi-Fi internet hizmetinin sunulması planlanıyormuş ki.
Eskiden telefon kulübeleri vardı, şimdi evet. İnternet kulübeleri
var. Zaten şunu söylüyorlar, bu kulübeleri kurmak o kadar kolay ki diyorlar. Zaten alta kadar bir hat geliyor ki onlar da fiber hat zaten altından geçiyormuş telefon kulübelerinin. Onun üstüne sadece biz internet altyapısını inşa ediyoruz. Zaten altyapı var, üstüne sadece işte senin yararlanabileceğin kuleyi dikiyoruz diyorlar. Türkiye'de ise 80 bin tane şey varmış, kulübe varmış bu şekilde ve Türkiye'de de böyle bir altyapı kurulur mu, kurulmaz mı onun
peki,
tartışmaları var.
New York'ta bunu yapan faalet özel sektör mü yoksa mesela TTNet'te gidiyorsun alışveriş merkezinde
özel sektör yapıyor mu? Ve şey söylüyorlar. Yani mesela nasıl çıkartacakmış reklam parasıyla çıkartacakmış bu servisin maliyetini.
Onu reklam panosu haline getirmişler zannedersem.
Bu belediye ile özel sektörün işbirliği içinde
yapılmış bir şey.
Siz o kulenin yakında olmazsanız zaten Wi-Fi çekmiyor. Yakındayken de reklam panosunu görüyorsun. Aslında alan veren memnun yani. Ya
bizim şeylerde var artık 21K'da var. İstanbul Büyükşehir'in Wi-Fi'yi var.
Ve hızlı gidiyor.
Güzel güzel. Bazen problem yaşıyorsun.
Zaten o bölgede cep telefonun da çekmiyor senin. O da 3G'den bağlandığı için.
Aynen öyle. Ya Wi-Fi'ye dua ediyorsun.
Değil mi? Gerçekten iyi bir özellik.
Kesinlikle. Ben duraklarda ve otobüslerde olmasına son derece
minibüs de var ya. Normal bildiğim minibüslerde var artık.
Neydi? Olmuşlardı. Ben bir ara evet. Gebze
minibüsünde
şey
falan da var. Evet.
Benim bir ara telefon böyle bağlanıyor bir şeyler. Ya diyorum bu ne? Nereden geliyor? Nedir? Başta güvenemedim. Daha sonra bir minibüste şeyi gördüm.
Logoyu.
Bu şeyde Wi-Fi vardır minibüste diyor. Vay dedim ya. Minibüse kadar geldiyse tamam.
Evet. Ya Türkiye bu konuda gerçekten bence öncü ülkelerden bir tanesi. Bizde toplu taşımada Wi-Fi bile var. Hatta bizde çay bahçesinden Luna Park'a kadar her yerde Wi-Fi var. Yurt dışına gittiğinde çoğu zaman bedava Wi-Fi bulmakta zorlanıyorsunuz.
Zor. Yani. Kesinlikle zor. Ben Amerika'da onu gördüm.
Yani yok yani dedim. Bulamıyorsun.
Zor. Avrupa biraz daha o konuda eli açık davranan bir topluluk.
O da bazı ülkeler.
Almanya'yı gördüm evet. Sadece. Onun üzerinden konuşuyorum ben de. Geçelim bir oyun haberine daha arkadaşlar. Minecraft'ın okullara özel bir sürümü vardı. Daha önce Minecraft'ın yasaklanmasıyla ilgili olarak bu konuyu konuşmuştuk. Hani Edu isimli bir sürümü var. Bu sürümünü niçin devlet kullanmıyor vesaire demiştik. Microsoft arkadaşlar bu ayrıca bir sürüm. Bunun altını çizelim. Microsoft'un satın almış olduğu Minecraft Edu sürümünü yani eğitim amaçlı olarak geliştirilmiş olan modu içermiyordu. Şimdi Microsoft bu modu da satın aldı ve okullarda öğrencilere ve öğretmenlere de yönelik olarak bu modun sunulması, ücretsiz olarak sunulması gibi bir çalışmaları var. Bu modla birlikte öğretmenlere öncelikli olarak öğrencilerin Minecraft dünyasında neleri yapabilecekleri, neleri rahatlıkla geliştirebilecekleri ve öğretim bazında neler öğretilebileceği Minecraft dünyasında öğretilmeye çalışılacak. Daha sonrasında da öğrencilere sunulacak. Gerçekten de çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir iki hafta önce gerçek anlamda şöyle bir oturup yarım saatimi ayırdım Minecraft'ta. Gerçekten de sınırsız bir dünyası var.
Ya tamam, yani
uçsuz bucaksız bir dünyası var.
Söylemişimdir. Bir kere daldım 4 saat 4,5 saat başından kalkamadım ilk oyunumda.
Yani hep diyoruz ya dijital Lego. Evet. Çağımızın Legosu diye. Kesinlikle o konsepte sahip bir oyun içeriği.
Ya bir de şöyle bir durum var.
Yasaklanmasından ziyade böyle bir içerikle çıka gelmesi çok çok daha önemli olur.
Bence de önemli. Doğa Koleji'nin bir projesi gereği öğrenci kardeşlerimiz işte merak ettikleri meslekle ilgili bir kişiyle röportaj yapıyorlardı. 6-7 tanesini biz burada ağırladık. 4. 5. sınıfa giden kardeşlerimiz. Ne oynuyorsunuz diye sorduğumda hepsi Minecraft oynuyordu ve Minecraft üstüne muhabbet etme şansım oldu. Şu anda küçük insanlarla, küçük yaştaki insanlarla eğer muhabbet etmek istiyorsan Minecraft konusunda uzman olman lazım. Hepsi ondan sonra bir sakinleştiler. Çok heyecanlılardı. Röportajın arkası geldi çok rahat
Hugo
bir şekilde.
Vardı. Onlar da Minecraft. Evet.
Gerçekten Hugo en son Ekşi Sözlük'te de bayağı bir popüler konu olmuş. Haberlerde gördüm.
Bulundu falan.
Tekrar çıkmış o küfür eden çocuk bulundu mu bulunmadı mı diye. Niye Hugo bu kadar hala
yıllardır
popüler denince.
Devam eden bir şehir efsanesi
aynen,
oldu.
Aynen. Bizim yaşımızdaki insanların da değişmesi. Çünkü bir fantezi dünyası da 0900'lü hatlardan veriyorlardı. Utanmazlar küçük çocukların oynayacağı oyunu. Ve tabii ki ben oynayamadım mesela. Ben Hugo'yu hiç oynayamadım.
Bir de şey vardı
PC versiyonunda falan oynamıştım çok çok sonra.
Bizle aynı jenerasyonda olanlar çok iyi hatırlayacaklardır. Çiçek Dildigil'in sunduğu bir program daha vardı. Dinozorus vardı hatırlıyor musun? Ateşikus, Tükürükus bilmem ne. Ezer Geçerus vardı. Bu dinozorlar böyle şeyler.
Dur yavaş hatırladım onu öyle bir şey vardı. Bir de Mario oynatıyorlardı. Sen onu hatırlıyorsun.
Mario'yu da hatırlıyorum. Yoshi'li Mario.
Street Fighter oynatıyorlardı
nereden
ya.
Nereden nereye geldik?
Şılgın değil mi?
Minecraft'ın Edu sürümünden Hugo'ya.
Konuş bitmez bunlar.
Aynen öyle. Evet arkadaşlar, Minecraft'ın böyle bir okul sürümü var. Bir diğer haberim ise Call of Duty cephesinden geliyor. Call of Duty serisinin toplam satış miktarı 250 milyonu geçmiş. Nitekim oyun dünyası dediğiniz zaman akla gelen en önemli isimlerden bir tanesi Call of Duty ise diğeri de Grand Theft Auto'dur zannedersem. Büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Kendi içinde yenilenemediği için yaptığı yeniliklerle de başarılı oldu. Mesela Call of Duty 1-2'den sonra Modern Warfare 4.
Evet,
oyunu birlikte bambaşka
bir şey
yaptı.
Yani
Modern Warfare'ın ardından o şeyi formülü bozmadan hep aynı şeyi çıkartmaya çalıştılar. Orada bence sekteye uğradı seri. Umarım bir gün şöyle bir 2. Dünya Savaşı hatta 1. Dünya Savaşı'na
dönmesin
dönerse.
Dönmesin evet abi.
Bence dönmesi lazım
ya.
Ben çok istiyorum. Yani çok çok özledim.
Bence tekrar çağımıza
gerçi
gelsin.
Gerçi ne var? Red Orchestra var 2. Dünya Savaşı olarak ama ben Call of Duty'nin şey almasını istiyorum. Yani çok fazla video aşırı geleceğe gittiler.
Çok
yani şeyden
evet.
Kınağa geldi. Bu drone, zıplayan, hoplayan dronlardan evet. Bilmem şeylerden falan. Ama 250 milyonu aşkın satış rakamıyla da ki bu sene de Call of Duty Black Ops 3 Amerika'nın en çok satan oyunu olmuş. Bu da ayrı bir detay
2015
arkadaşlar.
2015 diyelim bu sene demeyelim de artık.
Evet doğru 2015.
Evet
2016. Teşekkür ederim.
Unutuyoruz çünkü gerçekten
unutuyoruz.
De.
Biz de alışamadık 2016'ya.
AMD'nin merakla beklenen Zen mimarisi var. AMD ne yazık ki artık üst seviye performans dendiğinde orada pek rekabetçi bir firma değil. Ekran kartlarıyla bu rekabete devam ediyor ama işlemciler konusunda Intel'in gerisinde kaldı. Zen mimarisiyle tekrar firmanın FX serisi işlemcilerinin üst seviyede rekabet şansı kazanabileceği konuşuluyor. Özellikle watt başına performans kazanımının %50'nin üstünde olacağı da yine dillendirilen konulardan bir tanesi şu anki jenerasyona göre. Firmadan yapılan açıklamaya göre Zen mimarili FX serisi işlemcilerle bu yılın sonunda en geç buluşmuş olacağız. Bu iyi bir haber. Ben de çok merak ediyorum. Test etmek istiyorum.
2016 Ekim ayı diyorlar.
Evet. Rekabet her zaman hepimize yarar. Bu diğer firmaların işlemcileri fiyatlarına da düşüş anlamına gelir. Eğer iyi bir işlemci ortaya koyabilirlerse. Ekstra olarak Zen mimarili Apple'lar için de 2017'yi bekleyecekmişiz. Yani yeni nesil konsollar hangi mimariyi kullanacaklar buradan görebiliriz. Eğer AMD ile devam ederlerse ki ben memnun kaldıklarını düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu platformu değiştirmeden devam edebilirler herhalde.
Yeni nesil konsolların eli kulağında mı diyorsunuz?
Yok daha çok var. Yani en azından bu yeni mimariyi bekliyorlarsa.
Ama bir 8 sene sürmeyecek ya. 8-9 sene sürmüyoruz.
Süremez imkansız zaten. Yani 4K televizyonların fiyat düşüşünü görüyorsun.
Yani.
Ve yeni çıkan özellikle hadi 2016'nın ortasından sonra İlk yarısından sonra çıkacak ekran kartlarından sonra diyorum ya PC alıp zaten gidecek girişten orta seviyeye kadar.
Bakalım.
Evet. Orada belki de konsolun gerçek gücünü keşfederler bir gün.
PlayStation 3 şeyi vardı geçen gün. Ken Kutagari kulakları çınlasın. 10 sene önce şey demiş işte. PlayStation 3 10 senelik ömrü var. Hatırlıyorsun o muhabbeti. Ya biz de bayağı yaşlanmışız evet. Ya. Ben o haberi dün gibi hatırlıyorum çünkü.
Adam onu söyledikten
ben
sonra.
Ben o haberi girdiğimi hatırlıyorum hatta başka bir platformdayken. Yani şimdi şey diyorlar 10 sene geçti PlayStation 3 ne alemde falan diye. Hakikaten de 8-9 sene gitti. 10 seneye yakın bir süreç gitti.
Halen yani. Alır oynarsın ki.
Yani baktığın zaman Last of Us bile son demlerinde çok çok iyi işler çıkarttı konsolda.
Zaten onlar hep son demlerinde bir oyun çıkartıyorlar. Akıllarda öyle kalıyor konsolun. Bütün tarihi öyle. God of War sesini biliyor musun? PlayStation 2'de ben gördüm mü dibim düşmüşler. Yani alete bakıyorum, çıktığı yıla bakıyorum, oyuna bakıyorum, alaka yok.
Şey de öyleydi, Shadow of the Colossus da öyleydi.
Evet, Shadow of the Colossus
muhteşem bir şeydi. O kadar büyük bir dünya, o kadar devasa canavarlar. Diyorsun nasıl yapmışlar
evet, nasıl
ya?
Yapmışlar.
Konsolun son raddesinde çıkan oyunlar da bunlardı.
Evet, gerçekten. Orada atın hareketleri vesaire, o fizik, rüzgar.
En son ben Red Dead Redemption'da gördüm o kadar heyecan verici atı.
Evet. AMD'nin teknoloji dünyasına bir katkısı Mantle'dır. Mantle'dan sonra Dark X 12 aslında şahlandı. Ne dedik? İşlemci daha az yorulacak, ekran kartına daha fazla yükleneceğiz. PC'leri konsol gibi kullanacağız. Henüz Dark X 12'nin nimetlerinden yararlanamıyoruz. 2016'ın Ocak ayında.
Konsollar yok. PC olma derdinde. Aynen. PC'ler konsol olma derdinde.
Gerçekten biraz bir değişim var. Mantle bu işin atasıdır, başlangıcıdır. Ve daha sonrasında AMD bunu açık kaynak kodlu hale getirdi. Kronos grubuna devretti. Kronos grubu nedir? OpenGL. Yine açık kaynak kodlu bir API. Bunu geliştiren ekip. Kronos'un bir sonraki adımı, işte Mantle'ın da harmanlanmış hali OpenGL ile Vulkan olacak. Ve Nvidia'da Vulkan'a destek aşamasında yine bir yol aldı. Çünkü bir geliştiriciler konferansında geliştiricilere Nvidia ekran kartlarının Vulkan'la nasıl daha iyi çalışabileceği konusunda bilgiler verildi.
Vay be, toplanıp. Mantle'a şey yapmayıp pas vermeyip
değil, adam, Vulkan'a
o güzel bir şey yapalım.
Zaten yani de. Olay bambaşka bir hale gelecek. Valve için de önem taşıyor Vulkan. Neden diyeceksiniz? Valve'in Steam PC'leri ve SteamOS'u var biliyorsunuz. SteamOS Linux üstüne kurulu ve OpenGL'den yararlanıyor. Vulkan'la beraber SteamOS'un da performans anlamında PC'leri yakalayabilmesi olası. Orada sürücüler çok önemli. Sürücü kısmında da Linux'a baktığınızda Nvidia tamam açık kaynak kodlu değildi sürücüleri. Linux dünyası hala daha teşbis görür ama stabilite dediğin zaman da yani. Yiğidin hakkını ver diyorlar.
Altına imzamı atarım evet. Yani açıkçası.
Linux tarafında da Nvidia yine performanslı sürücüleriyle isim yapmış bir firma. Belki Vulkan'dan sonra SteamOS'un daha kullanılabilir hale geldiğini görebiliriz. Hala da ben Windows'a rakip olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü capture kartlarından bilmem ne canlı yayın yazılımlarına kadar kullanıyorsun. Daha o platformun o yazılımların harmanlanıp gelişesine kadar.
Ya şey çok güzel bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Geçen gün Humble Bundle vardı Firaxis Games'in. XCOM Enemy Unknown'u aldım 1 dolara. Orada bu hangi platformlardan alınana dair bir şey var. Anket gibi bir şey var. Eğer istersen anketten kendini kaldırabiliyorsun. Büyük bir oranı Windows.
Evet.
Yani oradan çok basit bir aslında şey yola çıkıp bir yorumda bulunabiliriz diye düşünüyorum. Buradan geçelim oyun dünyasından haberlere. The Division'ın sistem gereksinimleri açıklandı arkadaşlar. Ancak şunun altını çizmek istiyorum. Habere de giren benim ama. Söylentiye göre bu sistem gereksinimleri Ubisoft'un Rusya ayağında bir forumda konu konuşulurken acaba sistem gereksinimleri ne olacak sorusu üzerine orada atılmış bir yetkili tarafından yani resmi forumlarda paylaştırılmış bir sistem gereksinimleri.
Yani öyle diyorlar. Yani
öyle
yani.
Diyorlar. Hani, belki daha farklı çıkabilir diyeceğim ama büyük ihtimalle bu sistem gereksinimleri olacak.
Öyle hissediyoruz.
Geçtiğimiz hafta sistem gereksinimlerini sunarken Mesut performansından memnun kalmadığı için şimdi pompon kızları çağırıyoruz diye arka planda zaten evet, yeşil ekran.
Daha hareketli bir sunum bekliyorum.
Evet arkadaşlar asgari sistem gereksinimlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak Intel Core i5 işlemci 6 GB RAM, GeForce GTX 560 veya AMD HD 7770 ekran kartı istiyormuş. Ne diyorsun?
Yani normal şu anki konsol grafiklerini çalıştıracak sistem bu olacak.
Geçelim herhalde. O zaman tavsiye edilen sistem gereksinimlerine Intel Core i7 işlemci yine 6 GB RAM, GeForce GTX 970 veya R9 290
istiyor. Zaten bunu görünce şeyi merak ettim. PC'de 4K çözünürlük için mi bunu istiyor acaba?
Şöyle yani bir söylenti de var. Witcher 3 üst düzey ayarlarda 1080p'de, ultra ayarlarda 30 FPS'de çalışıyordu PC'de ki bazı arkadaşlar 60 FPS demişler ama yani 60 FPS'de çalışıp ultra ayarlarda mı çalışıyor Witcher?
Yok, Witcher'ı şey yapabiliyorsun ki.
Ultra ayarlarda
çalışıyor. Unlimited FPS diyebiliyorsun.
Ha, şey mi? Ultra ayarlarda.
İstediğin gibi açabiliyorsun.
Yani şey, en son 30 FPS muhabbeti vardı ya. 30
yok,
FPS'de
limiter yok Witcher'da.
Daha sonra o zaman bir tabii, şey gelmiştir.
Witcher'da öyle
en
bir limit yok.
Takip ettiğim kadarıyla bir 30 FPS şeyi vardı sanki.
Yok,
muhabbeti
işte
vardı.
Şimdi bizim de bir hatamız oldu onun haber olarak. Bunu hep böyle kabullenmek lazım. En güçlü PC'leri hep biz aldık. Arkadaşlar hep 30 FPS'de oyun oynayarak incelemek yapmak zorunda kaldılar. O yüzden öyle görüyorlar.
Ve konsolda şey. Devam ediyoruz ya oyun evet. Dünyasına.
Yani bizim burada ofiste şimdi, kenarda köşede kullandığımız daha güçlü makineler var sizin oyun makinelerinden. Onları, bu bizim hatamız olsun.
Onları bize verirseniz çok teşekkür oluruz. Özellikle Division'ın öncesinde. Şöyle bir söylenti var. Üst ayarlarda tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde 1080p 30 FPS'de çalışacağı söylenmiş. The Division'ın da bu arada oynanış görüntüleri geliyor bol bol. Xbox One üzerinde beta aşaması başladı arkadaşlar. Baktığımız zaman açık dünya oynayışına sahip shooter elementleriyle donatılmış bir RPG oyunuyla karşı karşıyayız. Görsel olarak zaten çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sizde de göz var, nizam var.
Deli gibi downgrade yemiş durumda.
Evet, downgrade yemiş bir oyun ama çok zevkli duruyor. Arkadaşlarla oynandığı zaman çok keyifli. Ya
ben onun o videosunu izlediğimde dedim ki yeni nesil konsolu yakışır oyun yaptılar. İşte yeni nesil bu. Vay be, PlayStation 4 bunu da yapabiliyormuş. Lafımızı yedirecekler bize filan dedik. De işte, oyun bir geldi.
Yok abi ama.
Mesut Ağa sen haklısın der gibilerinden yani.
Yani ben şunu sormak istiyorum. Rainbow Six Siege oynayanlar da bana şey yapacaklardır, katılacaklardır. Rainbow Six Siege gibi çok fazla detay içermeyen, şimdi açık dünyası olmayan,
grafikleri çok
sadece
kötü ev
içerisinde öyle olan bir oyunda bile mümkün olduğunca grafiklerden kısmışlar ve Rainbow Six Siege'de bile sunumda adamlar aldatmaca yapmışlar.
Evet.
Helikopterle tepeden gelmek, aynen, işte şeylerden girmek, bu tamamen şova dönüştü. Yani eskiden tanıtım videoları ve demoların amacı gerçekten de oyun hakkında bir şeyler sunmaktı. Şimdi tanıtım videoları Hollywood filminden kopma gibi. Ne kadar heyecanlandırırsak, o kadar ne kadar hype yaparsak bizim
gerçi
için
öyle. Hype ve yapıyorlar. Millet bir daha küsmüyor zaten. Öyle
küsmüyor,
alıyorsun.
Küsmüyor, alıyor. Ya bu nasıl bir yüzsüzlükse artık, koskoca bir firmanın çıkıp yalan dolan bir tanıtım videosu sunması. Watch Dogs'ta yaptılar, Rainbow Six'te.
Ama bunu nerede gördüler
yani,
biliyor musun?
Ben alıştığım için bana koymuyor açıkçası.
Bunun atası kim? Bir tahmin et. Bunu en Sony'dir, baba yapan Sony PlayStation 3'tür. Tamam mı? PlayStation 3 tanıtımından sonra benim sevgili dostum Selim'le telefonlaşmamız var.
Ben de Ken Kitagari ile konuştum. Ken ne yaptınız ya?
Açtık telefonu falan, konuşuyoruz. Yok abi yani bakıyorsun grafikleri, inanılacak gibi değil. CGI gerçek olmuş. Bizim hayallerimiz. Yani animasyon filmlerinde gördüğümüz grafikleri adamlar diyor ki biz oyunları yapacağız.
Şimdi bazı arkadaşlar şeye kızıyorlar.
10 yıl geçti öyle bir şey görmedik.
Çok aşırı PlayStation fanatiği olan arkadaşlar diyorlar ki daha sonra Killzone 2 zaten o grafiklerde geldi.
Gelmedi
diyor ama.
Gelmedi canım, ne geldi?
Şimdi bir kere Killzone'un
fanatik
tanıtım
olmak
videosunda,
lazım onu öyle görmek için.
Killzone'un tanıtım videosundaki ikini çok iyi dikkatli analiz etmek lazım. Açık dünya var, gündüz vakti ve etraf tamamen şey yani böyle nasıl diyeyim, çizim mesafesi falan çok yüksek. Killzone 2'ye baktığın zaman karanlık, basık, kapalı bir ortamda giler.
Killzone'da senin görebileceğin açı bile, şu genişlik alanı bile özellikle böyle tutulmuştu ki o fov. Etrafı o an fazla görmedi, makine kasmasın diye. Tekstür kalitesi falan dipteydi. Sadece çok fanatik gözler, böyle beyninde PlayStation çipi yerleştirilmiş olanlar onu o grafiklerde görebilirler. Bizde o çip yok.
Sel işlemci.
Bizde sel işlemci olmadığı için biz garibanız. Biz o grafiklerde göremedik ne yazık ki. Onu görebilmek için gerçekten Sony'den çip alıp taktırman lazım.
Evet, o konuda hakikaten.
Upscale yapman lazım grafikleri.
Ya Sony çok sevdiğim bir firma. Ya takdir ettiğim işleri var.
Ya biz her firmayı seviyoruz. Ben sonuçta şey Xbox'ı çok takdir ediyorum.
Yok,
yani.
Hayır yani baktığın zaman PlayStation 3'te hatalarından ders alıp PlayStation 4 gibi bir konsolla gelerek bir noktada da Xbox One'ın oy ulan işte şu olmayacak bu olmayacak dediği noktada.
O garipler onun dediklerinin hepsini geri aldılar. Geri aldılar durumda yani. Şu anda
i̇şte
ama
PlayStation'dan sebep oldu bir noktada, evet, da bence. Ama böyle bir gerçek de var, katılıyorum. PlayStation
bu işin atası ve en babasıdır yani.
PlayStation 2'de de yaptılar bunu. Çok iyi hatırlayan olur bilmiyorum ama Dreamcast çıktığı zaman adamlar dedi ki biz bir konsol yapacağız. PlayStation 2 yoktu ortada. İşte Dreamcast'in 9 katı olacak, şu olacak, bu olacak. Tamam, Dreamcast'ten güçlü bir konsol muydu? Kesinlikle güçlü bir konsoldu ama 9 kat şey de değildi yani. Ondan sonra Dreamcast'te fel fatiha dedik.
Ama hep onun şeyini savunuyorlar zaten. Şimdi diyor ki 100 kat güçlü konsol yaptım ama bunun gücünü keşfedersen. Bunun içinde bir güç var, sakladım ben onu. Tamam mı? Sen keşfedersen öyle. Japonlarla devam edelim. Şimdi Japonlar dedik. Japonya'dan bir enteresan bir cihaz geldi. Tabii bir video yayınladılar, konsept video. Çalışıyor diyor Japonlar. Şimdi biraz evvel de bir Japon çalışıyor diyordu. Birazcık garip olabilir. Ne yapmışlar? Hologramlı bir asistan yapmışlar ve bu asistan bir anime karakteri. İşte hologram sana diyor ki uyan, işte televizyonu aç, ışığı açayım mı, ne yapıyorsun gibilerinden hava durumu hakkında bilgiler veriyor.
Tam bu.
Yapay zeka ve öğreniyormuş bu. Şu anda çalışan bir prototipe sahiplermiş. Ama işin garip tarafı bu Japonlarda hani bir kafa var. Hep böyle bir anime kadın karakter, kız karakter kullanıyorlar. Erkek versiyonu yok mesela. Sen bir bayansın, yalnız yaşıyorsun. Yakışıklı bir erkek koyamıyorsun.
Ya şöyle bir şey. Bu sanal bebeklerin çıkış noktası falan da biliyorsun hep Japonya. Nereye geleceğim, lafı nereye getireceğim. Baktığın zaman bu adamlar sanal karakterlerle şey falan yapıyor. Çıkıyorlar dışarıda, yemek yiyorlar, muhabbet ediyorlar.
Bu adamlar bir kafa hani, yemişlik var öyle.
Ben bunun şey
gider
olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir sanal asistan olduğunu düşünmüyorum. İleriye dönük olarak.
Sanal eş.
Her diye bir film vardı. Sanal karakterle evleniyordu karakter, evet, evet, falan. İleride Japonlardan ben böyle bir şey bekliyorum. Var zaten örnekleri, muhakkak vardır ama bu tarz şeylerin asistanlık değil de yalnız kalan asosyal insanların tamamen evine kapanıp dijital bir şeyle birlikte, yapay zeka ile birlikte hayatını devam ettirmesine yönelik bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
Şimdi Talha'nın bu teorisini gerçekleştirmek üzere DARPA çalışmaya başlamış ve beyni yerleştirilen bir çiple...
Japonya için konuşuyorum ben bu arada sadece.
Beyni yerleştirilen bir çiple gerçek dünyayla, yani beyinle bilgisayarın haberleşebilmesi amaçlanıyormuş. Hatta beyine şu anda 4K çözünürlüğün üstünde, çözünürlükte bilgi aktarılabilmesi, beyindeki bilgilerin de bir başka platforma aktarılabilmesi, bunun da küçücük bir küp şeklinde bilgisayarla yapılabilmesi üstüne çalışma başlatmışlar. Böyle çok
beyine bilgi aktarma varsa bildiğin Matrix.
Ben de zaten buradan yani Yunus'tan rica ettim. O Matrix'teki bağlantı sahnesini koydum. Hani şu beyne sokuyorlar böyle bir şey şak diye, adam Matrix'e bağlanıyor.
Benzin pompası gibi.
Ha, aynen. O zaten nereye giriyor böyle, onu merak etmişsindir.
Yok, yani ufacık bir şey o ya.
Şöyle bir şey ama. Yani
Ethernet ensede... kablosu diye düşünüyorum.
Ethernet kablosu abi, enseden vuruyor tamam mı? Adam da kafa uzunluğuna falan bakıyorsun, gideceği yer yok. Herhalde o içeride şey oluyor.
Dönüyor.
Sinirlere falan bağlanıyor. Öyle bir şey var diye düşünüyorum.
Omuriliğe falan da gidiyor.
Yani robot yapmış onu zamanında, insana yerleştirmiş.
Ama olabilir ya şey. Düşünsene, okula gitme derdin yok artık.
Yükle. Şak diye onu bağlıyorlar.
Hemen. Açık kalp cerrahı olmak istiyorum. Tırp,
bir tane esprili hemen video vardı internette. Onu da bunun sonuna mı koysak acaba?
Olabilir.
Şey, ilk önce kabloyu bulasıya kadar adam bayağı bir acı çekiyor. Çünkü Windows 95 yüklü bir sanal gerçeklik şeyine bağlayacaklar Neo'yu. İlk önce şey takıyor, USB takıyor. Bir acı çekmeye başlıyor ama bağlantı yok. En son ekran şeyini bağlıyor, monitörü öyle bağlanıyor. Onu da... İkisi biri sonuna koyalım, izleyin. Altyazı eklemedik tembelliğimizden dolayı, bizi affedin. Bilen arkadaşlar bilmeyenler anlatsın durumu. Bu da böyle bir haberdi. Tam evet. Seni destekliyor adamlar, yakında geliyor yani.
Geliyor mu?
Peki böyle bakalım. Evine kapanacaksın Tala.
Oyun dünyasına geçiyorum o zaman.
Geç.
Eminim ben evime kapanmak istemiyorum çünkü hep beni şey yaptığın için o haberi hızlı bir şekilde
geçen
geçmek
istiyorum. Geçen demişler ya abi Talha'yı öldürdün diye.
Yunus gelsin bir daha gümrükle oraya atırsın. Bekar olduğu için onun üzerinden mümkün olduğunca bu tarz şeyleri verebiliriz yani.
Ne yap ne dedim ki, bekarlıkla ne alakası
evime
var?
Evime kapanacağım falan deyince ben hemen şey...
Allah çarptı. Allah sandalye gidiyordu arkaya.
Neyse, efendim Nintendo'nun yeni nesil konsoluyla ilgili çok ilginç dedikodular gelmeye devam ediyor. Dedikodunun kaynağı çok çok önemli noktalar. 20 senedir teknoloji ve oyun dünyasında söz sahibi olan bir analistten geliyor. Diyor ki Nintendo NX hem el konsolu hem ev konsolunu bir araya getirecek. Ama bunun yanı sıra PlayStation 4, Xbox One gibi konsollarla ortak çalışacak. PC ve mobil platformla da uyumlu olarak.
İşte bu adamın kafasına görecek. Bir şey düşmüş acı.
Ya ben mantıklı buldum. Ne yönden mantıklı buldum biliyor musun? Satoru Iwata 2014 yılında, 2015'te işte hayatını kaybetmeden önce kanserden dolayı şey demişti. Yeni nesil konsolumuz, daha doğrusu yeni nesil Nintendo platformu cihaz bazlı değil, Nintendo ID bazlı olacak demişti. Yani nasıl PSN ID'in var senin, nasıl Xbox'ta işte Xbox Live ID'in hı-hı var. Nintendo ID bazlı olacağız biz. Cihaz bazlı olmak istemiyoruz demişti. Benim aklıma şu geldi. Çok uçuk. Büyük ihtimalle böyle bir şey olmayacak ama mesela PlayStation 4'e bir uygulama çıkaracaklar. O uygulama üzerinden Nintendo oyunlarını indirip oynayabileceksin.
Veyahut da Cloud'dan oynayacaksın. Cloud'dan o da olabilir. Aslında bak olmayacak iş değil ama böyle
Xbox'tan
düşününce.
Xbox üzerinden satabilir kendi uygulamalarıyla oynarken.
Olmayacak iş değil. Zaten uygulamanın üstünden oynayacaksın oyunu.
Yani olabilir diye düşünüyorum. Bunun
var
mı öyle
bir destek bilmiyorum.
PC'ye zaten hali hazırda Miiverse falan geldi. Kendi platformlarını getirdiler. Dena ile anlaştılar. Mobil platformda evet. Nintendo'ya özgü oyunlar göreceğiz. İlerleyen dönemlerde Nintendo NX yanı sıra Nintendo NX uygulamaları ile birlikte diğer platformlardaki Microsoft ve Sony ile anlaşmalar yapıldığına dair söylentiler var. Bunun yanı sıra Nintendo NX'in bazı özellikleri ile alakalı da söylentiler var ki teknoloji noktasında teknoloji severlerin en çok ilgileneceği nokta budur. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, 1080p 60 fps değil de 900p 60 fps ama 60 fps'yi tutturan bir oyun makinesiyle karşı karşıyayız. Wii U'da 1080p 60 fps yapabildiği oyunları da var. Mario Kart 8 bunlardan bir tanesi.
Bu da öyle olacaktır ama bunlar belki de daha dürüst davranalım demişlerdir. Japon'un bir olabilir. Değişik versiyonu.
Değişik versiyonu olabilir. Ama 4K çözünürlükte 60 fps stream edebilme gibi bir detay da var. Bu heyecan verici aslında baktığımız zaman.
Stream de şöyle bir şey. Şimdi dediğin gerçek olursa belki de PC'de o indirdiğin oyunu PC'deki 4K içeriği stream edecek network.
Ya şey düşünsene. Nintendo NX'in ayrılabilir bir aparatı var. Wii U tableti gibi ama daha böyle taşınabilir konsol kıvamında bir alet. Bunu PC ile de uyumlu hale getirebiliyorsun. Bunu mobil cihazınla da uyumlu hale getiriyorsun. Evet. Veya PlayStation 4 ile de uyumlu hale getirebiliyorsun. Tabii yani bunlar bayağı uçuk bizim teorilerimiz şu anda. Analistlerin söylediği şeylerden yola çıkarak kafamızda kurduğumuz şeyler. İlerleyen dönemlerde 2016 içerisinde bu NX platformunun bir şekilde kendini göstereceğine dair söylentilerde yer alıyor. Son haberim de aslında son haberim değil, iki haberim varmış. Bunları şimdi mi vereyim yoksa?
Sen ver, ben de hızlı hızlı diğer haberleri anlatayım.
Peki. Bir diğer haberim Counter Strike için geliştirilmiş olan yeni bir moddan geliyor arkadaşlar. Çok heyecan verici. Hemen buna ben bir böyle zaten bölüm çekmek istiyorum açıkçası. Counter Strike Global Offensive için Mad Max sevenlere özel bir mod yapıldı. Bu modda arkadaşlar araba savaşlarına odaklanıyorlar. Etrafa böyle Minecraft vari bloklar falan da kuruyorsun. Kendine ait böyle bir üst de kuruyorsun. Bunun yanı sıra araba savaşlarına da önem vermişler. Çok çok güzel duruyor. Böyle bir mutlaka denemek lazım diye düşünüyorum. Özellikle Mad Max Fury Road'dan sonra heyecanlandıysanız arkadaşlar.
Oyunundan daha iyi olabilir.
Olabilir. Belli olmaz. Yani biliyorsun Valve'in oyunları modlamaya açık ve modlandığında çok çok daha keyifli olabilen oyunlar. Bir diğer haberim Unreal Engine 4 ile yapılan Metal Gear Solid oyunu arkadaşlar. İlk Metal Gear Solid oyunu demek doğru olmaz. PlayStation 1'e çıkmış olan Metal Gear Solid dersek daha doğru olur. Oyununu Shadow Moses kod adıyla birlikte Unreal Engine 4 motoruyla yeniden hayranları geliştiriyor. Ama bunun sonucunda Konami ne diyecek? Sonuçta bunun kar amacı gütmeyen bir çalışma olması lazım.
Benzer çalışma hangi oyunda vardı? İptal oldu. Açıklandı geleceği falan. Hatırlıyor Resident musun? Bir oyunu Resident Evil'da vardı.
Da mı vardı?
Evet, remastered yapıyordu bir grup. Sonra bıraktılar.
Çünkü biliyorsun remake'i tekrar evet, gelecek remake'i falan gelecek. Denildi. Bu da aynı şekilde olabilir diye düşünüyorum.
Evet, bir olabilir.
Bunlar birazcık nasıl desem ki böyle bir eğlencesine yapılmış.
Yani hobi olarak yapılmış şeyler gibi geliyor. Sonra sonuna kadar yani gelirken gelmiyor. Bakıyorlar ki uğraş bitmiyor.
Çünkü bunun seslendirme sanatçısı olacak. Şimdi Solid Snake'de David Hayter olmazsa olmaz.
Belki de aynı sesleri kullanırlar, aynı dosyaları. Bilmiyorum
i̇şte onları kullandığı
mı?
Zaman evet, lisansa girecek oluyor, mi girmeyecek mi bilmiyorum ama görüntü olarak da Unreal Engine 4 motoruyla birlikte tekrar o aynı mekanları görmek, o karlı atmosferi yaşamak ayrıca bir keyif arkadaşlar.
Grafik ürünlerinden konuşuyoruz. AMD, Nvidia, Intel diyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bu tarafta. Şimdi bir de açık kaynak kodlu bir grafik birimi geliştirme serüveni var. Timo Miller liderliğindeki Birmingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar böyle bir işe girişmişler ve sektörün ilk açık kaynaklı grafik birimi Naomi'yi duyurmuşlar. Bu tasarım gelişmeye devam ediyormuş. Henüz tam bir mimari aşamasında değilmiş. Bu işteki deneyimli geliştiricilerin bu açık kaynak kodlu projeye destek verip işte geliştirmesini umuyorlarmış, bekliyorlarmış. Bu önemli bir proje. Neden önemli bir proje? Bizim gibi aslında şu anda çağı yakalamaya çalışan, bu konuda çok büyük gayret gösteren ülkeler için yeni bir işlemci yapmak, yeni bir grafik birimi yapmak gerçekten zorlu bir süreç. Açık kaynak kodlu projelere dahil olarak bu projelerdeki bilgi birikimini ücretsiz olarak yararlanabilir, kesinlikle. Kullanabilirsin, kendi projelerine dahil edebilirsin. Umarım başarıya ulaşırlar. Her zaman için alternatifler, uygun fiyatlı alternatifler kullanıcı için iyidir. Gelecek için de tabii ki iyidir. Linux çekirdeğindeki bir açık şu anda Android cihazların çoğunu tehlike arz ediyormuş. Android cihazların çoğunu. Android 4.4 ve üzeri cihazlarda yer alan bu açık sayesinde kötü niyetli insanlar cihazın root haklarını ele geçirip cihazı uzaktan kontrol edebiliyorlarmış. Şu anda 3 yıldır varmış bu açık yalnız. Yeni bulunmuş. Ve diyorlar ki Allah'tan işte iyi niyetli insanlar buldu. Kötü niyetli bilmiyorsun. Buldum açıklamıyor ki adam.
Yani o da buldu şey yapacağını var. Yaptı bile kim bilir.
Bilemiyoruz ne olduğunu ne bittiğini. Linux kernel 3.8 ve üzerini kullanan Linux bilgisayarlar da, Linux işletim sistemi bilgisayarlar da bundan ne yazık ki muzdarip. O bilgisayarların da ele geçirilme olasılığı çok yüksek. Bu açık bildirilmiş Linux çekirdeğine eklenip güncellenecekmiş ama o güncelleme nasıl gelir? Gelir mi? Gelmez mi?
Ne zaman
mi?
Gelir?
Birçok telefona gelmeyeceği aşikar ne yazık ki. Dünyanın en büyük asal sayısı keşfedilmiş. Ben haberi okudum. Haberde şöyle diyor işte bir araştırmacı keşfi yapmak için bir programı çalıştırmış. Yalnız keşif yapıldıktan sonra mail gelmesi gerekirken program mail atmadığı için 5 hafta sonra falan bunu keşfettiğini.
Mailleşmedeki sıkıntılar evet, nelere sebep oluyor.
Bunu öğrenmiş. Neymiş? Central Missouri Üniversitesi'nden Curtis Cooper bulmuş bunu ve 3000 dolarlık gödünün sahibi olmuş. Yeni bulunan asal sayı 22.338.618 basamağa sahipmiş. Bak sayı bu değil. Bu basamak sayısı.
Basamak sayısı.
İnanılmaz büyüklükte bir sayı ve asal sayıların büyük olması şifrelemenin daha güçlü olmasını sağlıyormuş. Bu yüzden de ülkeler ve kuruluşlar önem veriyorlarmış buna. Hatta Amerika'da bir projede 100 milyon basamaklı bir asal sayı bekleniyormuş yani. Bulalım da şifreler daha güçlü olsunlar, kırılamaz hale gelsinler diye.
Şu anda keşfedilen 22 milyondan
evet, basamak olarak bahsediliyor. Ben haberi okudum. Altında insanlar şeyleri paylaşmışlar. Bu asal sayının nasıl bulunduğu, matematiksel formülleri, önemi falan filan. Orada bir tane yorum vardı bana çok içten ve benimle uyumlu geldi. Abi ben sözelciyim, teşekkürler. Tek başına bunu yazmış. Çünkü okuyorsun işin içinden çıkamıyorsun. Tabii, tam kesinlikle. Matematiksel anlayacağı bir konu. Ben de aynen o kişiye artı bir vererek Hemen oradan basit, uzaklaştım.
Basit bir konu değil.
Ben sözlerce teşekkürler. Yani konuya baktım ve gidiyorum gibilerinden. Maymun kafa nakli yapılmış. Bir maymunun kafası bir maymuna sağlıklı bir şekilde aktarılmış. Bu nereden çıkıyor? Biliyorsunuz Doktor Canevero isimli bir adam var ve bir Rus adamın kafasını bir bedene nakledebileceğini söylüyor.
Biliyorsun Metal Gear Solid'in 5'i çıkmadan önce bayağı bir muhabbeti dönmüştü. Promosyon amaçlı yapmışlar falan filan yani. Demişlerdi hatırlıyorsun.
Gördün değil mi sen
evet,
şeyi?
Gördüm. Bayağı yani bir araştırmıştım.
Kafa nakli konusunda bayağı bir şu anda geyik dönüyor biliyorsunuz. Bu da şu anda doktorun söylediği tek olay. Hiçbir kanıt yok, hiçbir resim yok, hiçbir video yok.
Ya bir kanıt bulunması lazım. Çok ciddi bir aslında niçin böyle bir şey yaptıklarını da paylaşmıyor.
Diyor ki işte maymunun kafasını naklettim ve etik sebeplerden dolayı 20 saat sonra maymunu öldürdük. Keşke hiç etmeyeyim.
Ya bu şey gibi klonlama da etik sebeplerden dolayı şey vardı maymun dolu diyecek. Yani koyun dolu vardı.
Madem etik sebepten dolayı öldüreceksin hiç yapmaman hiç lazım değil mi? O çok saçma bir şey. Yaptın yaşasın. Demek ki orada başka bir geyik yalan var yani. Ben öyle düşünüyorum. Çin'deki şey Harbin Tıp Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiş bu. Çin'de etik olay hani filan deyince zaten iş tamamen olay ortadan çıkıyor. Neyin etiği ya, yapmışsın?
Bence böyle bir şey bu çok çok mühim bir şey ya. Bu yani nasıl diyeyim? Tıp dünyasında devrim niteliğinde bir şey bu yaptı. Böyle bir şey yapıldıysa paylaşılır ya.
Değil mi?
Bana biraz asparagas gibi geliyor.
Bana da öyle geldi ve Zuckerberg'den Facebook kurucusu para isteyecekmiş bu nakli gerçekleştirebilmek için.
Niye Zuckerberg'den istiyor?
İnsan naklini yani destek ol. Bak bana kimse destek
anladım,
olmuyor.
Anladım tamam anladım.
Ben. Şu kafayı alayım da başka bir bedene nakledeyim tarzında ama.
Hemen bazı arkadaşlar şey demiş. İşte benim vücudumu kas... Ya spor yapsana kardeşim. Niye vücut kafanı direkt kaslı vücuda aktarılmasını istiyorsun? İnsanlar hemen ucuza böyle şeyleri şey olarak kullanıyorlar. Nasıl diyeyim? Kolay yoldan ulaşmak.
Daha ilk önce bırak bir hastalıklı insanlarla kullanılsın da senin vücudunu kaslıya denk ederiz. Bu
tamam,
nedir ya?
Çok güldürdü beni öyle. Aynen. Yani kötü mahiyette söylemiyorum ben de ama direkt şey olarak kendime ben kaslı vücuda geçerim. Üçgen vücut falan.
Onda kilo aldın ne yapacaksın? Başka bir vücuda mı geçirecekler? Bir de kaslı vücudu nereden buldun sen?
Simpsonlarda mı var? Yok Futurama'da vardı. Kafaları böyle kavanozların içinde yaşatıyorlardı falan. Bu geldi aklıma şimdi.
O da benzer bir şey olacak bu gidişle herhalde.
Yani öyle olacak.
Zengin insanlar şey. O zaman ömür boyu yaşayacaklar. Tak tak tak.
Şey vardı ya Island diye bir film vardı hatırlıyor musun? Klonun var. Evet, senin tenden bir suçluk var.
Organ için
böbrekte
bekliyor. Yedek
sıkıntı
oradan.
Çıkınca gidiyor oradan böbreği alıyorsun.
Bunu. Aynen. 10 numara
ne
iş.
Ne kadar korkutucu ya. Onun canı yok mu kardeşim?
Şimdi o tartışmalı. Din alimleri oraya soktun an gidiyor.
Dini şey değil ya. Normal
yok,
olarak
etik değil. Yok şimdi yapıyoruz ben o tarafta ama. Bir olay var. Şimdi insansız arabalardan bahsediyoruz. İnsansız çocuk arabası geliştirmişler. $3,500 fiyat biçmişler. İşte hanımcağız o da spor yapıyor. Bebek arabası önünde gidiyor.
Ya falan. Bak sen evlat sahibi insansın. Ben kısa keseceğim bu haberi. Sen böyle bir teknolojik...
Manyak mıyım ya? Bunun içine çocuğu koyar mıyım ya?
Haberi bence geçebiliriz.
Zaten onu diyecektim ben de. İç boyutlu bir şekilde bir animasyon yapmışlar. Kullanıyorlar ama neymiş efendim? Çocuğu onun içine koyuyorsun. Alet seni takip ediyor filan.
Yok ya hiç yani var ya bilmiyorum bana.
Ya şimdi bir de anneler açısından bakmak lazım. Eğer eşin hani işini filan bırakıp ya ben sadece çocuğa bakacağım bunu kimseye bırakamıyorum gibi bir pozisyona geldiyse ya bakıyorsa belli bir süre sonra hareketleri sınırlanıyor.
Yani.
Belki o gözü alabilir bunu. Yani sen alamayabilirsin ama o der ki
ya ben... Ne olursa olsun kendi kendine hareket eden bir şeyin çapırmasın ya.
Poşetlerle elinde gidiyorsun ya da çocuk da önden arabayla gidiyor. Hızlandı gidiyor abi.
Takıyor vitesi beşe böyle. Makas Allah falan atıyor yolda.
Ya şaka bir yana bunu kimsenin kullanacağını zannetmiyorum. 6 saat boyunca bu arada hareketli kalabilecekmiş alet. Değişik geldi.
Bilmiyorum bana... Şey yapmak lazım ya.
Ucuz bilgisayarlar şu anda çok moda. İşte Raspberry Pi bunların öncüsüydü. Şimdi çip $5 fiyatıyla beraber gündeme oturmuş durumda. 512 MB belleği var. 4 GB depolama alanı var. HDMI çıkışı var işte. Bir çekirdekli bir işlemcisi var. ARM Mali 400 şey kullanıyor. GPU kullanıyor falan filan. Bu aleti bence güzel yapan özelliklerden bir tanesi de bunun bir tane mobil hale getiren, Game Boy'u çok andıran bir ünitesi var. Çip onun içine koyup kullanabiliyorsun ekstra satın alıp. Böylece Game Boy emülatörleri falan elinde taşıyabiliyorsun. Emülatör zaten hemen emülatör çalıştırmış çipin üstünde.
Hiç sevmiyorum emülatör işini. Gidip orijinali bul diyeceğim de onlar da ateş pahası.
Ama arkadaşlar ilk başta 40 bin sipariş alarak bu alet bir rekora imza atmış. Eğer programlamayla ilgileniyorsanız, meraklıysanız bu konulara eşiniz çocuğunuz için gerçekten iyi bir hediye olabilir. Tam oynayacakları bir oyuncak. Onun üstünde bir şeyler geliştirmek için uğraşabilirler. SpaceX'i hep uzaya gidip gelmeye çalışan roketleriyle biliyoruz. Geçen başarıya ulaşmışlardı. Biz de o noktaya konmasını eleştirmiştik. Hani konacaksan biraz daha kenara kon da biz de diyelim ki bak hata yaptın.
Gözümüz kalmasın değil mi? Nazarımıza bak nazarımız
değilmiş. Şimdi tam nazarımıza da geldi. Tam noktaya konuyor bacak kırılıyor düşüyor. Tam göze gelmiş yalnız adamlar. Ve deniz üzerindeki hareketli bir platforma konduruyorlar roketi bu sefer. Büyük bir başarı. Yani sadece bacak kırıldığı için düşüyor. Sonuçta platformun o diliğini, noktasını bulmuş.
Bir kurşun döktürsünler.
Değil mi? Öyle bir şey gerçekten. Göze geldik diye de açıklama yapmış.
Düşünsene Elon Musk'a.
Aynen şey göze geldik biz bu göze bulacağız oyacağız falan diye bir de böyle tehdit gerçek.
Bir kanta ay.
Aynen. Göze geldik. O yalnız o. İğrenç esprilerden bir tanesi. Biski Jessica alternatifi bir motosiklet arkadaşlar. Motosikletle geliyorsun. Müthiş. Geliyorsun o da nasıl bir şeyse. Geliyorsunuz kıyıya kadar o Jessica'ya dönüşüyor oradan gidiyorsunuz. Bizim kurye sorununa tam bir çözüm. Gerçi bunu kuryeler kullanmaz. Bizim kuryeler hayatlarını tehlikeye atıp arabaların arasından böyle geçiyorlar ya ölümüne.
Makaslı
yapamazsın. Bu alet biraz büyük. Makaslama yapamazsın.
Çok güzel ya. Bu şey gibi ya. Yani hipopotam yavrusu gibi bir şey yani.
Bu bayağı büyük. Ya bunu
biraz kaba ama.
Kaba ama.
Abi düşünsene Kadıköy iskelesine gittin. Vapura yetişemedin. Girdin. Önemli değil. Gaza basıyorsun hop oradan devam ediyorsun.
Devam et yoluna.
Tarihi yarım adamaya doğru gidiyorsun.
Aynen. Oradan Sultan da bas aletten. Yukarı. Müthiş aynen. Bir alet
çok
ya.
Çok güzel ya.
Su üstünde 60 km saat hız yapabiliyor. Karaya çıktığınızda da 130 km saat hıza ulaşabiliyormuş. Yeter zaten 130 km'ne basacağım onu. Direkt ölüm. Yani ölüme gidiyor.
Ama şey olarak çok düşünce olarak güzel de. Yani bizim ülkemizde mesela kullanım alanı dersek. Her ne kadar üç tarafı denizler çevirir bir ülke olsak da çok kullanım alanı olacağını düşünmüyorum.
Geçen bir şey vardı.
Nerede kullanılabiliyor
musun? Bu işte bir hata var diye.
Geçitlerin sıkıntılı olduğu yerler.
Macaristan'ı göstermiş, Türkiye'yi göstermiş. İşte etrafı denizlerle çeviriyor. Bir tanesi deniz yok. Su topu oynuyorlar. Bizimkiler 500 yani bayağı bir sayı yemişler de fark yiyip
öyle
şey
olmuş. Abi bu ama işte etrafın denizlerle çevrili olmasına bakmıyoruz.
Evet birazcık spor çalışmayla alakalı. İşte belki de o kafaları kaslı vücutlar.
Kaslı vücutlara nakledersin.
Öyle bir şey olabilir. Bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir program olmuştur. Kafayı naklettik evet. Bir yerden bir yere.
Umarız mutlu olmuşsunuzdur arkadaşlar. Evet. Biraz olsun. Hem bilgi hem de yüzünüze tebessüm getirebilmişizdir diye düşünüyorum.
Gelmiştir. Senin özellikle bu...
O hani... istemeden oldu ya. Daha önce program başında oluyordu da hiç bu... Siz bilerek mi yaptınız?
Olabilir yok ya. O, tam orada sen bahsederken bakayım değişik şeylerden... İşte sopa yok diyorum ya. Direkt bir şeyden...
İlahi oluyor. Adalet diyorsun.
İlahi kimse adalet gerçekleşti.
Kimse bir zararımız yok. Niye böyle bir şey oldu anlamadım.
Bakayım. Tam zarar verecekken önlendi. Öyle diyelim. İzleyen beyinler.
Olabilir.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. You're down the rabbit hole, Neo. The Matrix is a simulated reality construct. It is the most advanced Windows program ever developed. Wait, Windows? The machines run the Matrix on Windows XP, subduing the human race while they harvest us for energy. Lean back. I just have to wait for the hourglass to go away. Okay. Which one of these is the USB? I think that one. No, that one. Is this a monitor cable or a printer cable? I think they both have screws, right? The Matrix used to run pretty well, but it slowed down over time. Cypher, BitTorrent, a lot of movies. Freeze. This was a training exercise. An agent can take the form of any being within the Matrix, so you are to trust no one. Unfreeze. Unfreeze. This happens from time to time. Go on without me. Try Control Alt Delete!
Well, hello there. Hope you have cookies enabled.
It looks like you're trying to bend a spoon with your mind.
Yeah, I got it.
Can I help you with that?
I said I got it.
Have you tried realizing the truth that there is no spoon? Ow! Hey, what are you doing? Ow! Ow!
Why am I here? Sooner or later, we all encounter an error, Neo. You will have to make a choice to send an error report or... not to send one, but is there a difference?
Neo, it's Cypher.
Oh, hey, Cypher, what's up?
There is an agent on your tail. You need to
do exactly as I say, you understand?
I'm ready.
To your left is a closet. That closet should be full of guns.
Amateurs. Whoa.
I don't know how those got there.
Mystery. Mr. Anderson.
Cypher, I need to learn Kung Fu, now.
Our free trial of Kung Fu has expired.
Progress bar is moving, but the remaining time is going up.
Oh my God, he's multiplying.
No. It's a bug.
Looks like you're trying to free humanity. Want some help?